Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 21. Ayrım. Sanatkar bir elden çıkmış gibi duran evin şimdiden dolmuş araba yoluna park ettiler. Evin özenle biçilmiş ön bahçesi çiçeklerle çevrelenmişti. Duncan, "Benim de," diye karşılık verdi. Elini tutmak için yanına geldiğinde Phoebe çocukların haykırışlarını ve çim biçme makinesinin gürültüsünü duydu. Şakayıklar nefis kokuyordu. Birinin arka bahçesinden de ızgara kokuları geliyordu. İlk zamanlar o da aynen böyle yaşıyordu. Sonra her şey, ama her şey tamamen değişmişti. Tel kapı çarparak açıldı. Dışarıya çikolata renkli, saçları tutam tutam örgülü, hamile bir kadın çıktı. Arkasından dizleri yara bere içinde bir oğlan çocuğu fırladı. "Dank dank dank," diye bağırarak jet gibi koşarak yanlarına geldi. "Yakala," deyip kaçıverdi. Belli ki bu, aralarında sürekli oynadıkları bir oyundu. Duncan oğlanı yarı yolda yakalayıp kaldırdı ve havada döndürdü. Bu baş aşağı duran garip yaratığın adı Alice. "Nasılsın Alice?" "Selam, bir daha yapsana Dunk." "Alice Tyler, bırak da Duncan içeri girsin. Sırtına sonra atlarsın." Çocuk baş aşağı duruyordu ama gözleri hala fırıl fırıl dönüyordu. "Tamam anne." Duncan onu yere indirince sırıtarak güldü. "Kirazlı turtamız var. Hadi içeri gel Dunk, hadi. Siz de gelebilirsiniz bayan." Fırlayıp eve girdi. "Oğlum misafir karşılamaya bayılır. Siz Phoebe olmalısınız. Benim adım Celia. Umarım aç gelmişsinizdir." Öpmesi için Duncan'a yanağını uzattı. "Sen kesin açsındır. Kaç turta yaptınız? Bir saniye bekle. Duncan geldi." Onları aceleyle içeri aldı. Her yaştan ve her boydan bir ordu insan vardı. Bebekler, küçük çocuklar, gençler, Walter amca dedikleri çok yaşlı bir adam, erkekler, kadınlar ve hepsinden çıkan koca gürültü. Birçoğu arka bahçede toplanmıştı. Koltuklara, çimenlere yayılanlar, çocukların peşinden koşup onları parlak kırmızıya boyalı salıncaklara bindirenler. Erkekler mangalın başında çıkan dumanı seyrederken öyle bir mest olmuşlardı ki, sanki dergideki orta sayfa güzeline bakıyorlarmış gibi görünüyorlardı. Phoebe'nin tahminiyle şu anda burada 5 nesil bir aradaydı ama belli ki güç merkezinde, pusula ibresinin gösterdiği tarafta, bahçeye masa taşımakla uğraşan gençleri denetleyen o kadın vardı. Her çocuğun kucağına tırmanıp başını göğsüne yaslayarak rahat edebileceği türden yüz yuvarlak bir kadındı. Derin bakışlı gözleri, keskin hatlı burnu ve kırmızı dudakları simsiyah buklelerin arkasına gizlenmişti. Kadın iki elini kalçalarına dayayıp yumruk yapmış, orada öylece duruyordu. Sonra tekir kediyi kovalayan kocaman sarık köpeği görünce başını geriye atıp gülmeye başladı. Gülerken tüm bedeni sarsılıyordu. Sonra da yaşlı adama dönüp elleriyle bir şeyleri işaret etti. Çok geçmeden Phoebe onun sadece işaret etmediğini, işaret diliyle konuştuğunu fark etti. Yaşlı adam hırıltıyla gülüp ona karşılık verdi. Duncan kolunu Phoebe'nin omzuna attı ve genç kadın gülümsemek için başını çevirdiğinde, onun kahkaha atarak gülen kadına baktığını gördü. Yüzünde, mavi gözlerinin derinliklerinde, saf ve karşılıksız bir sevgi gördü. Bir an için ürperdi. Özel bir an yaşanıyordu. Bu, sıradan bir mangal partisi olmayacaktı. Duncan, ilerlemelerini işaret ettiğinde, deminki kedi gibi fırlayıp kaçmamak için kendini zor tuttu. "Bir anne." Bir, kocaman kollarıyla önce Duncan'ı kucakladı, sonra iki eliyle yanaklarını sıktı. "Hala inceciksin, bembeyazsın. Sen de hala hayatımın aşkısın." Tekrardan vücudu hopluya hopluya gülmeye başladı. Bakışları şefkat doluydu. Ardından dönüp şüphe dolu gözlerle Phoebe'ye baktı. "Bir anne, bu Phoebe McNamara." "Phoebe, bu da Beatrice Hector." "Sizi tanıdığıma çok sevindim Bayan Hector. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim." "Birinin annesi kızını oldukça iyi yetiştirmiş." Duncan'a göz kırptı. "Evimize hoş geldin. Bu papatyalar bana mı?" "Papatyalara zaafım vardır, teşekkürler." Çiçekleri Phoebe'nin elinden alıp özenle kucakladı. "Ne kadar mutlu bakıyorlar Tisha. Şu çiçekleri al da Anneler Günü'nde Arnette'nin bana verdiği mavi cam vazoya koy. büyük servis takımının altındaki dolabın sağ tarafında olması lazım. Bu papatyalar ancak böyle bir vazoya yakışır. Phoebe çiçekleri almaya gelen genç kıza, gerekli açıklamaları yapan Bea'yı saygılı bir ifadeyle süzdü. Duncan'ın yüzünde düşünceli bir ifade vardı. Walter amca, Kore Savaşı'nda yaralandığından beri kulakları duymuyor diye açıklama yaptı ve işaretle yaşlı adama Phoebe'nin adını söyledi. Adam karşılık verince de kıs kıs gülmeye başladı. Bu kız, çelimsiz beyaz çocuğun geçen sefer getirdiğinden daha güzel diyor. Phoebe gülümsedi ve işaret diliyle teşekkür etti. Bildiğim birkaç işaretten biri derken, Bea dudaklarını büzdü. Merhaba, hoşça kal ve teşekkürler. Onunla sohbet etmen gerektiğinde tane tane konuşursan dudaklarını okuyabilir. Zaten sonunda hep uyuyakalır. Ve bu da gelinim. Diğer oğlum Finn'in karısı Lou. İkisi de aynı anda. Ben seni tanıyorum dedi şaşkınlıkla. Teğmen McNamara. Louis Hector, savunma avukatı. Dünya ne kadar küçük. Öyle görünüyor. Ve biz yakın zamana kadar dünyanın iki ayrı kutbundaymışız. Annenin yerine hoş geldin. Madem tanışıyorsunuz, Phoebe'ye istediği içkiyi ver ve diğerleriyle tanıştır. Bir başını kaldırıp piknik masalarına baktı. Sofraya yiyecekleri taşımamız gerekiyor. Mükemmel diye düşündü Phoebe. Bu, insanlarla kaynaşması için güzel bir fırsat gibi görünüyordu. Yardım edebileceğin bir şey var mı? Misafirler tabak taşımaz. Bu aile üyelerinin görevi. Duncan, daha fazla iskemle gerekiyor. Anlaşıldı hanımefendi. Önce bayanlara bir içki ısmarlayayım. Biz hallederiz diyen Lou, Phoebe ile oradan uzaklaştı. Ne içersin? İnsanların yanında rahat olabilmek için biraz alkol alsa fena olmazdı. Hazırda ne var? Daha sonra bir bardak beyaz şarap alan Phoebe, öğrendiği isimleri aklında tutabilmek için onları harf sırasına dizmeye başladı. Duncan'ın bahsettiği kişiyle rehine ve kriz birimindeki teğmenin aynı kişi olabileceğini hiç düşünmemiştim. Bahçeyi şenlendiren çiçeklerle bodur çalılıkların, çevrelediği çimenlerin üstünde yürürlerken Lou, geçenlerde yaralandığını duyunca çok üzüldüm dedi. Şimdi gayet iyiyim. İyi görünüyorsun. Elbisen de çok güzelmiş. Gel seni mangal ustalarıyla tanıştırayım. Phoebe McNamara, bu benim kayınbiraderim Zachary. Bu da eşim Finn. Phoebe polistir. Ayağınızı denk alın. Bugün izin günüm. Bardağını havaya kaldırırken dumandan uzak durmak için yana kaçtı. Zachary şu trafik cezaları için bir şeyler yapabilir misin diye sorunca Finn onun koluna vurdu. Ona kulak asma. Ben şaka yapmıyorum. Diş yılbaşından bu yana iki defa hız limitini aştı. Phoebe'ye bakıp dişlerini göstererek güldü. Benim tavuğumu yedikten sonra bu konuyu konuşalım. O zaman yumuşarsınız. Sizin tavuğunuz mu? Oğlum, bu tavuğun yumurtaları bile pişmez. Haksız mıyım Lou? Sessiz kalma hakkımı kullanıyorum. Al işte, iki şehirli avukat dedi Phoebe'ye. Parmağını diğer ikisine doğru sallayarak. Boş cüzdanlı avukat diye karşılık verdi Phoebe. Bundan asla kurtulamayacaksın. Lou bir kahkaha patlattı ve parmağını kocasının yüzüne doğru salladı. Beleşçi seni. Phoebe, bence bu hikaye onun onuruna ne kadar düşkün olduğunu gösteriyor diye fikrini söyleyince, Finn sırıtarak güldü. Onu sevdim. Onu burada bırak. Sen karısına döndü. Gidebilirsin. Anne, küçük bir kız çocuğu koşarak geldi. Saçları iki at kuyruğu yapılmış, kulaklarının üstünden lüleler halinde sarkıyordu. Cesur ağaçtan inmiyor. İndirsene onu. Kendisi isteyince iner. Bayan McNamara'ya merhaba de Livy. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın bakalım? Kediyi oradan indiremiyorum. Kediler yükseklere tırmanmayı sever dedi Phoebe ona. Neden? Kendilerini bizden üstün görmek için. Ama Willy, cesurun düşüp boynunu kırabileceğini söyledi. Livy bak canım, o sadece seni ayaklandırıp telaşa sokmak için öyle demiştir. Lou kızının saçını okşadı. Tavuk sofraya gelene kadar bekle. O zaman hemen iner aşağıya. Gidip ellerini yıka, yemeğe oturmak üzereyiz. Livy, orada olmak gerçekten hoşuna gidiyor mudur diye sordu Phoebe'ye. Kesinlikle. Livy koşarak giderken Phoebe küçük kızın arkasından baktı. Kaç yaşında? Haziran'da 7'yi bitirecek. Benim de 7 yaşında bir kızım var. Oğlum, Bea'nın sesi bahçede çınladı. Bu tavuğu bugün yemeyi düşünüyor musunuz acaba? Hemen geliyor anne diye seslenen iki kardeş tavukları servis tabağına doldurdular. Yemekte patates salatası, börülce, brokoli, barbunya, mısır ekmeği ve mayonezli lahana salatası vardı. Elden ele o kadar çok tabak ve kase geçmişti ki artık sayısını şaşırmıştı. İtişip kakışmalar ve şakalaşmalar da tabaklar gibi oradan oraya uçuşuyordu. Çoğu anlayamadığı aile işleriydi. Arada Duncan'ın da adı geçiyordu. Çocuklar durmadan sızlanıp birbirlerini şikayet ediyorlardı. Bebekler bile servis yapar gibi elden ele geçiyordu. Bu ailenin kendi ailesiyle hiçbir benzer tarafı yoktu. Kendi ailesinde kaç kişi olduğu belliydi ve McNamara, evindeki en basit yemek sırasında bile baskın kadın sesi kendini belli ederdi. Zavallı Carter diye düşündü. Ailede asla üstünlük sağlayamayacaktı. Onların yaptıkları aile pikniklerinde asla yaşlı bir adam koltukta uyuyup kalmamış ya da mısır koçanlarıyla düello yapan oğlan çocukları etrafta koşuşturmamıştı. Kafaları tam olarak uyuşmasa da Phoebe ile Celia iki çocuğu ve doğacak bebeği hakkında sohbet ettiler. Masadaki yiyeceklerden nasiplenmek için tırmandığı yerden hızla inen kediyi görünce Livy ile Phoebe birbirlerine bakıp gülümsediler. Bir ara Duncan'la Finn basketbol konusunda hararetli bir tartışmaya girdiler. Çatallarıyla birbirlerini dürtüp kaba sözler söyleyerek atışıyorlardı. Beyinsiz, erkek olsan gibi hakaretler havada uçuşmasına rağmen diğerleri onlara hiç aldırış etmiyordu. Atışmaları iyice saçma sapan bir hal alınca Phoebe aralarındakinin sadece basit bir arkadaşlık olmadığının farkına vardı. Onlar kardeş gibiydiler. Geçmişleri, yetiştirilme tarzları, derilerinin rengi her ne olursa olsun, onlar iki kardeşti. Aynı kandan ya da çok samimi iki kişi olmadıkları sürece hiç kimse diğerine böyle kaba şakalar yapamazdı. Pazar günü mangal partisinde Duncan'ın ailesiyle birlikte aynı sofradaydı. Bu anları sadece özel anlar olarak tanımlamak yanlış olurdu. Bu anlar unutulmayacak, heykeli dikilecek anlardı. Jones Caddesi'nde oturan Bayan Elizabeth McNamara ile akrabalığınız var mı? Phoebe daldığı düşüncelerden sıyrılınca sabit gözlerle ona bakan Bea ile burun buruna geldi. Evet, babamın kuzeniydi. Onu tanır mıydınız? Kim olduğunu bilirdim. Ses tonundan Bess McNamara hakkında olumsuz düşündüğünü anlayınca Phoebe aniden gerildi. Savannah'da yaşayanların böyle bir huyu vardı. Bir kişi yüzünden tüm aileyi aynı kefeye koymaktan hoşlanırlardı. Jones'da oturan Bayan Tidebera, temizliğe giderdim diye konuşmasını sürdürdü. Bundan yıllar önceydi. Ölene kadar gittim o eve. Bayan Tidebera'yı ismi dışında pek tanımam. Tanıdığını sanmam. Bayan McNamara ve o konuşmuyorlardı. Bu cümleyi üstüne basa basa söyledi. Evet, bir davaları olduğunu hatırlıyorum. Bahçecilik kulübünün komitesinde bir sorun çıkmıştı. Biz daha o eve taşınmadan önce olmuş eski bir davaydı. Araları açılmıştı. Yaşı ilerledikçe olayı da kafasında daha çok büyüttüğü için kuzen Bess'in evinde yaşayanların Tidebera'larla konuşup görüşmesi yasaklanmıştı. Peki ya Bayan Tiffany? Onun hizmetçileri vardı ama parti verdiği zamanlarda ya da sıkışınca evine benim gittiğimde olurdu. O hala hayatta mı? Evet. Konu Bayan Tiffany'ye dönünce Phoebe rahatlamıştı. Ve her zamanki gibi rengarenk bir hayat yaşıyor. Ben orada çalışırken 4. kocasıyla evliydi. Bir kere daha evlendi sonra ve sanırım bir tane daha bulmak için fırsat kolluyor. Soyadını hala değiştirmedi değil mi? Kaç adamı rahibin karşısına çıkarırsa çıkarsın, Tiffany'den asla vazgeçmedi. Tiffany ikinci eşinin soyadıydı diye açıklama yaptı Phoebe. Sonradan başka evlilikler yapsa da bu isme takılıp kaldı. Farklı bir ışıltısı varmış Tiffany'nin, öyle demişti. Bea'nin dudakları seyirdi. Hatırladığım kadarıyla kuzenin Bayan Tiffany'nin hayatını pek onaylamıyordu. Kuzen Bess kimseyi onaylamazdı ki. O zor bir kadındı. Kişi neyse odur. Tidebera'larda çalışırken arada bir merhaba demek için annene uğrardım. Ona çok benziyorsun. Biraz benzerim. Kızım daha çok benziyor aslında. Kerli büyük annesinin modeli gibi. Güzel bir kız olmalı. Annene Bay Hector'ın ona iyi dileklerini gönderdiğini söyler misin?
Söylerim tabii. Sizinle bağlantı kurduğumu duyunca çok sevinecek. Duncan'ı çok seviyor zaten.
Biz de onu çok severiz. Erkeklerin tartışması sürüp giderken, Bay Phoebe'nin kulağına eğildi ve söyle bakalım, bu çocukla ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu.
Duncan'la mı?
İçtiği şaraptan ya da Bay'in gözlerinin parlamasının verdiği cesaretten olsa gerek, ilk aklına geleni söyleyiverdi. Benimle yapmayı düşündüklerine izin verip vermemek konusunda karar vermeye çalışıyorum.
Bay, duyduklarına sevinip bir kahkaha patlattı. Tombul parmaklarıyla Phoebe'nin omzuna yavaşça vurdu. Buraya senden başka güzeller de getirdi.
Eminim getirmiştir.
Ama bugüne kadar getirdiklerinin hiçbiri için benden onay istemedi.
Aa öyle mi? Şarabından bir yudum daha alsa fena olmazdı. Sınavı geçtin mi?
Bir gülümsedi ve masaya vurmaya başladı.
Turta ve dondurma yemek istiyorsanız sofrayı toplamak zorundayız.
O kargaşanın ortasında Phoebe'ye bakarak, neden sen de birkaç tabak alıp mutfağa götürmüyorsun dedi.
İşte diye düşündü Phoebe. Sonunda aileye kabul edildim.
Gecenin sonunda Phoebe'nin evinin önünde sarılıp öpüştüler. Seni içeri davet edemeyeceğim dedi Phoebe. Genç adamın dudaklarına yavaşça kondurduğu öpücüğün şiddeti artınca beyninin içinde şimşekler çakmaya başladı.
Yani üstü kapalı bir şekilde odama çıkamayacağımızı ve birbirimizi rahatça soyamayacağımızı ima etmeye çalışıyorum.
Öyleyse ne zaman? Elleri onunkilerin üzerinde kayarken ikisi de adeta işkence çekiyordu.
Nerede?
Şey bilmiyorum. Zorluk çıkarmaya ya da nazlanmaya niyetim yok. Bunları söylemekten nefret ediyorum. Carly var, bir de annem.
Evi işaret ederek anlayacağım burada işler çok karışık.
Yemeği ben de yiyelim, benim evimde.
Dudakları Phoebe'nin boynundan aşağı doğru kayarken, genç kadın kemiklerinin pelteleştiğini hissetti. Onun evinde yemek kuşkusuz şifreli sözcüklerdi. Şükürler olsun.
Yemeği sen mi pişireceksin?
Hayır, sen oturacaksın, ben de pizza ısmarlayacağım.
Pizzaya bayılırım.
Ne zaman gidebiliriz?
Şey, yarın olmaz.
Benim,
şartlarını düşünerek hareket etmeliydi. Pratik ve dikkatli davranması gerekiyordu.
Salı olabilir. Salı gecesi diyelim.
Mesai bitiminde yola çıkarım.
Eğer
çatıda bekleyen ya da rehine alınmış birisi yoksa.
Anladım.
Salı günü görüşürüz o zaman.
Arkasına yaslandı. Pizzan neli olsun.
Sürpriz olsun.
Niyetim de bu zaten.
İyi geceler Phoebe.
Tamam, dur bir dakika.
Kollarını onun boynuna dolayıp, duyduğu arzu acıya dönüşene dek ateşli bir öpüşmeye bıraktı kendini.
Tamam.
Aptalca bir şey yapıp üstündekileri fırlatıp atarak sersem sersem yukarıya çıkmaktan korktuğu için hemen içeriye girdi. Bu adam öpücükleriyle onu dumanlara tüten bir şehvet denizine kolayca sürükleyebilirdi. Kabul etmesi gerekirdi ki salı gecesini iple çekmesine rağmen bu bekleyişler, bu kendini frenlemeler bile kalbini çarptırıp damarlarını ateşlemeye yetiyordu.
Geçmişte bir başkası onun başını bu derece döndürmüşse bile, kimdi, neydi, hatırlayamıyordu. Bunun bir anlamı olmalıydı. İçeriden televizyonun sesi ve Carly'nin kahkahaları geliyordu. Daha yatma saati gelmemiş diye düşündü. Sırıtarak odaya girmeden önce, 1-2 dakika yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. Nefis bir geceydi. Pencereleri açtı. Çok yakında, Savannah'ın kavurucu yaz sıcağını dışarıda bırakıp, klimaları çalıştırmak için, tüm kapılarla pencereleri sımsıkı kapatmaları gerekecekti. Kızların yanına gitmeden üzerindekileri çıkarıp pijamalarını giymeye karar verdi. Elbisesini henüz çıkarmıştı ki dışarıdan gelen bir ıslık sesi duydu. Açık pencereden içeri doğru süzülen melodiyle aniden tüyleri diken diken oldu. İşte yine oydu. Aynı melodi. O fotoğraf çeken adam. Birden River Caddesi'nde yalnız başına dolaşan adamı hatırladı. Aynı adam olabilir miydi? Kendini zorunlu hissedip, sabahlığını üzerine geçirdi ve terasa koştu. Dışarı çıktığında ıslık sesi kesilmişti. Jones Caddesi'nin geniş beyaz kaldırımları bomboştu.
21. ayrımın sonu. Sayfa 233. Devamı 22. ayrımda.